Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım ve bu videoda sizlerle beraber İtopya'da toplamış olduğumuz arkadaşlar hazırlamış olduğumuz DH Dragon veyahut Dragon nasıl okumak isterseniz oyuncu sistemimizi inceleyeceğiz. Lafı hiç uzatmadan incelemeye geçelim. İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem ve Beylikdüzü'ndeki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden. Bu sistemi 2K ve 4K için arkadaşlar topladık. Yani 2K'da yüksek tasarım hızına sahip monitörlerde iyi bir başarım gösterebilsin ki gösterebildi. Oyun testlerinde göreceksiniz. Sonrasında da 4K 60 FPS'yi hedeflemiştik. Onun da üzerine rahatlıkla çıkabildik. Dediğim gibi testlerde detaylıca görmüş olacaksınız zaten. Sonrasında temel bileşenlere geldiğimizde işlemcimiz 10600K. Neden AMD değil? Neden bir 5600X değil mesela? Şöyle bir şey oldu. AMD performansta, tek çekirdekte, çok çekirdekte, yani güç tüketiminde her şeyde Intel'in önüne geçince, ipleri eline alınca Intel'e dönüştü. Neden? Fiyatları artık Intel'den daha böyle cüretkar bir şekilde koymaya başladılar 5000 ailesinde. Ama bir yandan da bakıyorsunuz ki Intel'in 10600K'sı 5600X ile benzer bir başarım gösterip artık daha uygun fiyatta. İlginç değil mi? AMD arkadaşlar Intel performansına ulaşınca Intel'e dönüştü. Ticaretin kuralı işte, yani buna diyebileceğim çok bir şey yok açıkçası ama bundan mütevellit 10600K bu sistemde kullandım. Sonrasında ekran kartına geldiğimizde MSI'nin RTX 3070 Supreme ekran kartı var arkadaşlar. Oldukça güçlü bir ekran kartı biliyorsunuz. Ve stok sıkıntısından bahsetmek istiyorum. Şu anda stok sıkıntısı ne zaman çözülecek bunu kimse bilmiyor. Markalar dahi bilmiyor. Yani ne zaman fabrika devreye geçecek, ne kadar stok ulaşacak onlar bile bilmiyorlar. Bir gün bakıyorlar ki gümrükte işte ana merkezden bilgi geldi, işte gümrükte ürünler var. Bu şekilde işliyor. Gerçekten şu anda stok sıkıntısı çok kötü. Yani sadece İtopya için söylemiyorum. Nerede ekran kartı bulursanız arkadaşlar düşünmeden alın. Stok bulabiliyorsunuz, düşünmeden alın. Çünkü siz düşünene kadar birileri o ekran kartlarını alacak. Kimler? Miningçiler. Yani Allah kahretsin. Miningçiler şu anda aç bir şeyler gibi geziyorlar. Piyasada ekran kartı alıyorlar. Kılık değiştiriyorlar. Maske değiştiriyorlar. Abi işte ben kendi sistemime ekran kartı alıyorum diyorlar mesela. Bir tane alıyorlar ama arkadaşını yolluyor. Onun arkadaşını yolluyor. Onun arkadaşını yolluyor. Hepsini bunları toplayıp mining sistemlerinde kullanıyorlar. Yani oyuncular için o kadar acı bir durum ki, o kadar sinirlendiğim bir konu ki içim bu konuda çok dolu arkadaşlar. Yani o yüzden lafı çok uzatmak istemiyorum ama miningçiler yüzünden şu anda özellikle, hani üretim sıkıntısı da var ama miningçiler yüzünden Bitcoin vesaire coşunca ekran kartlarını silip süpürüyorlar. O yüzden bulduğunuz yerden alın. Bu sistem içerisinde arkadaşlar özel bir stok. İtopya ile beraber sağ olsunlar özel bir stok ayarladık. Bu sistem içerisinde dediğim gibi 10600K'yı temel olarak göreceksiniz. Aynı zamanda da MSI'nin RTX 3070 Supreme'i bu kasanın temel bileşenlerini oluşturuyor.
Kasa NZXT'nin H510i Compact Mid-Tower kasası. H510'dan farkı aydınlatmaya ve fan kontrolcüsüne sahip olması. Bizdeki siyahı beyazı da var. Ön tarafı düz metal plakadan havayı altından ve sağındaki ızgaralardan alıyor, termal başarımını göreceğiz. Compact Mid-Tower kasalarda çok manevra kabiliyetiniz olmuyor içerisinde ama az alanda çok iş başarmış oluyorsunuz en nihayetinde. Kasanın önüne taktığımız NZXT Kraken X53 240 mm'lik sıvı soğutucu radyatörü ve ekran kartı ucu ucuna oturdu. İstenirse dikey ekran kartı da destekliyor kasa. İki tane standart 12 cm fanla beraber geliyor. Biri üstte biri arkada. Ekstra fan almanıza gerek yok. RGB seviyorsanız o başka tabi. RGB LED şerit var yukarıda. NZXT Cam uygulaması üzerinden kontrol edebilir, efekt verebilirsiniz. Şiddeti yeterince iyi, beyaz renk, temperli camını da temiz saklarsanız eğer gayet yerinde bir aydınlatma sağlıyor. Ben beğendim. Uygulamayla sıvı soğutucunun üzerindeki aydınlatmayı da kontrol edebilirsiniz. Logo ayrı, çember ayrı, bir miktar sonsuzluk efekti de oluşturulmuş. Fena görünmüyor açıkçası. Soğutma tarafı da kontrol altında, teker teker fanlara, sıvı soğutucu pompaya özel, sabit, sessiz ve performans şeklinde profil atayabilirsiniz ki sessizdeyken yanında uykuya dalabileceğiniz kadar sessiz, gayet iyi. Üstünde bir tane güç butonu, bir tane tip A, bir tane tip C portu, bir tane de 3.5 mm'lik jack var.
Power Supply MSI'nin MPG A750 GFE arkadaşlar 80 Plus Gold sertifikalı tam modüler Power Supply'ı. MSI için bir ilk, MSI'nin ilk Power Supply'ı arkadaşlar. Dolayısıyla onlar için de özel bir yer taşıyor ama bizim için de kaliteli bir power supply olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi tam modüler olması dolayısıyla böyle kompakt bir kasada kabloyu uzatmanız gerek ki şu kapak kapansın. Kapak kapanacak kadar kabloyu eksiltebiliyorsunuz tam modüler olduğundan. 14 santimlik bir fanı var. Kasaya ekstra bir ses katmıyor. Yani işlemci soğutucusu, ekran kartı soğutucusu boşta veya yükte herhangi bir şekilde ek ses gelmiyor power supply fanından. Ve en önemlisi bobin zırıltısı. O bobin zırıltısını ben diyelim duydum ya herhangi power supply'da. Yani gitti, bitti. İsterse 1500 watt olsun, platinum sertifikalı olsun. Bobin zırıltısı benim için kabul edilemez bir şey. Ve bobin zırıltısı sıfır, yok. Bu çok çok önemliydi açıkçası. Sonrasında 105 dereceye kadar derinlikli Japon katı kapasitörleri var. Yani kaliteli bir power supply olmasını sağlayan en önemli etmenlerden biri arkadaşlar. Power supply'ın kalbi diyebiliriz aslında kullanılan kapasitör kalitesi anlamında. Ve devamında 10 yıl garantisi var. Güzel power supply.
Anakart MSI'nin MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi ATX formu anakartı. 14 fazlı kurulumu dolayısıyla hız şırtmaya açık, sıvı soğutucu da buna müsait. 4 tane RAM slotu var, 5000 MHz'e kadar destekli. 7 tane tip A, 1 tane de tip C portu var, 2.5 gigabit LAN portu var ve Wi-Fi 6 adaptörü. Intel'in AX201 çözümü, kaynak iyi bir modem veyahut router ise kabloluyu aratma hızı, Bluetooth'u da var. Bu sistemde 2x8 GB 3200 MHz CL16 Corsair Dominator Platinum RAM kitini kullandım ben. Vengeance Pro RAM'lerin aydınlatma alanı çok daha fazla belki ama Dominator Platinum'da da üzerindeki bellekler özel seçiliyor. Hız ışırtma kabiliyetleri daha yüksek ve soğutma altyapısı daha iyi. Gerçi Vengeance Pro'da ısınan bir RAM kiti değil. 2 tane M.2 slotu var, biri soğutmalı, diğeri soğutmasız. Corsair MP510 serisi 480 GB 3. jenerasyon bir NVMe SSD kullandım ben. Kağıt üstünde 3480 MB bölü saniye okuma ve 2 GB bölü saniye yazma hızına sahip. Şu anda normal bir kullanımla beraber doldurulmuş haliyle verdiği performansı görüyorsunuz.
SSD ve HDD ekleme kısmını arkadaşlar aslında tamamen size bırakıyorum. Neden? Ben burada güzel bir NVMe SSD kullandım. Gayet hızlı, gayet başarımı yüksek bir SSD. Sıkıntı yok. Oyun yüklenme sürelerinde, sonrasında üretkenlik hızlarında gayet iyi bir başarımı elde edeceksiniz. Ama herkesin ihtiyaçları farklı. Mesela bana SATA SSD yetiyor. SATA SSD benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor aslında. Ama sizin belki de üretkenlikle alakalı kullandığınız bazı yazılımlar var. NVMe SSD'lere ihtiyaç duyabilirsiniz. IOPS değeri üzerinden işleyen belki iş yükleri uyguluyorsunuz. Bunun için ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Sonrasında hard disk tarafında ben bilgisayarında hiçbir şey silmeyen birisiyim açıkçası. 8 terabayt disk lazım bana. Ama siz oyun yükleyeceksiniz. 2 terabayt mesela mekanik disk çoktan işinizi görebilir. Veya yüklenme süreleriyle alakalı inanılmaz hassasiyetiniz vardır. 2 terabaytlık bir tane de SSD eklersiniz. Dolayısıyla o kısmı arkadaşlar tamamen size bırakıyorum. Itopia'nın özelleştirme arayüzü üzerinden istediğiniz gibi depolamayı artırabilirsiniz, ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Tercih sizin.
Sistemin kalbinde 14 nanometre mimarili Intel i5-10600K var. 6 çekirdek ve 12 izlekli. Baz olarak 4.1 GHz ile çalışıyor. Tek çekirdek için 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Oyundan oyuna değişmekle beraber tüm çekirdekler için 4.5 GHz sularında seyrediyor. Seçtiğimiz sıvı soğutucu bu işlemciyi 5 GHz sularına hız ışırtmaya uygun, hız ışırtılabilir. Oyunlar için fiyat performansı iyi, iş yükünüzü bilemem ama içerik üretebileceğiniz güçte bir işlemci toplamda. Ekran kartı MSI'nin RTX 3070 Supreme modeli. 8 nanometre ampere mimarili Yonga Boost ile 1830 MHz'e kadar çıkabiliyor ama tabii ki oyundan oyuna farklılık gösteren bir şey bu. Canlı canlı göreceğiz ve bu arada kablolar Thermaltake'in özel sleeve yani kaplamalı diyebileceğimiz kabloları farklı renkleri de var. Ray Tracing var, Metro Exodus gibi oyunlarda kare saniye düşse de görsel bir zevk katıyor. DLSS 2.0 var, yapay zeka ile beraber kaba tabirle az piksel işlenip çok çözünürlük elde edebiliyorsunuz. Yine destekli oyunlarda 4K çözünürlüğü çok daha yüksek kare saniye ile elde etmeyi sağlıyor bir yerde.
Testlere başlamadan önce arkadaşlar hemen anakartın BIOS'unu güncelledim. Sonrasında XMP profilini açtım. RAM'lerin tam hızından faydalanabilmek adına bunu açmanız gerek. Sizin de açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sonrasında Windows'un 20H2 versiyonuna güncelledim. Bu videonun şekilliği tarih itibarıyla en güncel Windows sürümü. Nvidia yani ekran kartı sürücüsünde aynı şekilde 461.40 arkadaşlar modeline güncelledim. Ve testlere hazırız dedim. Full HD'de, 2K'da, 4K'da bu kasa nasıl bir performans elde ediyor? Şimdi detaylı bir şekilde tablolarla görelim. Müzik Artık bu sistemin oyun performansını arkadaşlar biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani 10600K ve RTX 3070 böyle kompakt bir kısada nasıl bir başarım gösteriyor? Sonrasında Full HD'de 2K'da 4K'da hangi grafik ayarlarında kaç FPS alıyor? Bu konulara haisiniz. Ama ben bir özetlemek istiyorum. Neden? Şimdi grafik ayarları tarafına da tekrardan vurgu yapmak istiyorum. En yüksek grafik ayarlarını kullanıyoruz arkadaşlar mümkün olduğunca. Yani siz isterseniz medium'a low'a çekerek daha yüksek karesaniyeler elde edebilirsiniz. Ama yani sistemin bütçesi itibarıyla, sonrasında donanım kurulumu itibarıyla en yüksek grafik ayarlarını arkadaşlar tercih ediyoruz. Ve 15 civarı oyunla beraber test ettik. Full HD'de artık hani Full HD tarafını zaten geçtik. Geçtik neden? Çünkü yüksek tazeleme hızlı monitörlerinizi hatta 280 Hz varasıya rekabetçi oyunlarda duyurabiliyorsunuz rahat bir şekilde. 2K'ya geldiğimizde 100 kare saniyenin üzerinde seyreden oyun sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla 2K monitörlerinizi 144 Hz, 165 Hz bunları da rahatlıkla besleyebilirsiniz. Rekabetçi oyunlar için özellikle söylüyorum. 4K'ya geldiğimizde de orada da sinematik deneyim isteyenler için 4K 60 FPS'yi tutturduk mu? Çoğu oyunda tutturduk arkadaşlar. 4K 60 FPS'nin de üzerinde seyreden birçok oyun oldu. Dolayısıyla bu kasaya nasıl bir monitör alınabilir? Full HD 280 Hz'lik bir monitör alabilirsiniz. 360 Hz'lere kadar çıkabilirsiniz. 2K'ya geldiğinizde yine aynı şekilde yüksek tazeleme hızlı monitörleri tercih edebilirsiniz. O konuda hiç geri adım atmayın. Ve 4K tarafında da yine 4K monitör de bu sistem için tercih edilebilir. Yani aslında Full HD, 2K, 4K hepsi olur. Sadece oyun deneyiminizi biraz tanımlamanız gerek. Ben mesela rekabetçiyim. Full HD olsa da fark etmez. Bana hız lazım diyorsanız bu kasa öyle bir monitörü 280 Hz'lik 360 Hz'lik bir monitörü besler. 2K hani ikisi arasında olsun, hem biraz hız hem biraz çözünürlük gayet güzel olur, hatta 2K belki de bu sistem için daha uygun. Ama ben işin sinematik tarafındayım, sinematik deneyim, grafik kalitesi bunlar beni etkiliyor diyorsanız oyunda, eğer yani işin büyüsünü ben orada buluyorum diyorsanız 4K monitörü de gayet besleyebilecek bir kasa olmuş oldu.
Kasa kompakt olunca, ekran kartı ile sıvı soğutucunun radyatörü dip dibe olunca termal başarım hepten merak konusu haline geliyor. Bu oldukça doğal ama GPU 1900-1920 MHz civarında çalışabildi ve 70 derece sularında geziyor. Yani bu segmentte bir kart olsun ya da olmasın çok iyi. Ekran kartı için net serin. Daha da önemlisi, ekran kartı neredeyse hiç ekstra gürültü üretmeden yük altında çalışabiliyor. Bobin zırıltısı da yok. İşlemcide oyunlarda tüm çekirdekler için 4.5 GHz'de çalışıyor. 45-55 derece arası gayet iyi yine. Sentetik testlerde en fazla 62 dereceye çıktı. Malum soru, dar boğaz var mı? İşlemci kullanımı Full HD'de, yani daha çok kare saniye ile uğraşmak zorunda kaldığı durumlarda %65'lere kadar çıkabiliyor. 2K ve 4K'da kullanım daha da düşüyor. Dolayısıyla bir dar boğaz söz konusu değil, ikili birbirine yetiyor.
Gürültü konusu. Yani giriş segmenti olsa, orta segmenti olsa çıkacağı gürültüyle alakalı çok bir şikayette bulunmam. Çünkü hani sınırlı bir bütçeyle hazırlıyoruz o sistemleri. Sonrasında sizin performansla alakalı kaygılarınız var. Hani verdiğim paranın mümkün olduğunca karşılığı bir performans alayım da sesi kalsın, sesini boş ver, o kısmı da halledememiş olalım diyebilirsiniz. Ama böyle üst segment bir kasada artık diyorsunuz ki hani boş derken de gayet sessiz olsun. Ki gayet sessiz oldu arkadaşlar. Yani kasanın üzerinde gelen fanlarla beraber hiç fan profillerini dokunmadım bile, ama isterseniz dokunabilirsiniz. NZXT'nin CAM yazılımı üzerinden sessiz mod alabilirsiniz fanları. Ki ben hiçbir şeyine dokunmadım bile. Sonradan sessiz moduna kendim de aldım ama melek gibi çalışıyor kasa. Yani yanında diyelim kasa masanızın üzerinde, ya siz de hemen birkaç adım ötesinde yatakta yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Geceliğin oyun indiriyorsunuz mesela. Uyuyabiliyorsunuz yanında. Yani kesinlikle böyle tiz, bas, aşırı bas, böyle baskın bir sesi yok. Gürültüsü yük altında dahi oldukça az. Bilmiyorum, bayağı sessiz bir kasa oluşturmuş olduk. Yani böyle bir kompakt bir kasada termal bütçeyi de tutturarak, termal bütçeyi de aşmadan aslında bu kadar sessiz kalabilmesi benim hedeflediğim şeylerden biriydi. Hedefimizi tutturduk. Toplamda da çok hoşuma gitti.
Şu anda AIDA Extreme stabilite testi açık arkadaşlar. Kararlılık testi, işlemci ve GPU tam yükle çalışıyor. Ve sustuğumda dinleyin. Aynı şekilde sessiz kalmaya devam ediyor. Dışarıdan inşaat sesi geliyor.
DH Dragon. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle fiyatı 16.999 lira. Güncel fiyatına videonun altındaki linkten mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Kurun ne yapacağı belli olmuyor. Kompakt bir kasada hatırı sayılır bir performans elde ettik. Kompakt yapısına göre termal başarım anlamında beklediğimden çok daha iyi başarım gösterdi. Üstüne boşta da yükte de melek gibi sessiz sessiz çalışıyor. Ne fan gürültüsü ne de bobin zırıltısı. 10600K ve RTX 3070 ikilisinin performansını artık biliyorsunuz. Üst segment bir performans ortaya koydular. Toplam başarım da ortada. İtopya'dan bu sistem için mümkün olduğunca indirim istedik arkadaşlar. Tabii ki siz de bir tüketici olarak mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Fiyat olarak sizin de kafanıza yattıysa DH Dragon kompakt, sessiz ve üst segment bir kasa oldu.
Evet, böylelikle sizlerle beraber İtopya'da hazırlamış olduğumuz, toplamış olduğumuz arkadaşlar DH Dragon veyahut Dragon, nasıl okumak isterseniz, dediğim gibi oyuncu sistemini incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bana sosyal medya hesaplarım üzerinden, özellikle Instagram üzerinden arkadaşlar ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Vaktim olduğunca ben sorularınızı cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.